Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesnevi ile İlahi Aşk programımız başladı. TV.net ekranlarındasınız. Bizler de Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi içerisinde Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin bir köşesinde sizleri selamlıyoruz. İnşallah geçtiğimiz programdan bu yana işleriniz, güçleriniz, hayatınız, sağlığınız, sıhhatiniz iyi geçmiştir. Bizler muhabbetle sizleri selamlıyoruz. Hazreti Pir'in Mesnevi-i Manevisi'ndeki öğütlerle ve bu hafta dinlemeyi umut ettiğimiz nasihatleri hayatımızda neleri nelere tatbik edebiliriz onları da merak ederek inşallah sohbeti açacağız. Padişah Cariye kıssası hatırlayacağınız üzere devam ediyordu. Aslında Mesnevi şöyle bir akışla akmakta. Mesnevi'nin içerisindeki konular, kıssalar, ayet şerhleri hocamızdan defaatle altını çize çize söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in şerhi aslında Mesnevi Manevi'nin yaptığı ve bu anlamda da elbette hayatımızın her yerinde o şerhin bir nüshasını, bir cüzünü görmemiz mümkün olacak. Hocam biz izleyicilerimizi böyle muhabbetle selamlarken de böyle bir şeyi hani bir kez daha haddimiz olmayarak altını çizdik. Kur'an-ı Kerim şerh ettiğini sizden öyle dinlemiştik çünkü Mesnevi Manevi'nin Hazreti Pir'in.
Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ve Efendimiz'e salatü selamlarla birlikte programı öyle açıyoruz.
Eyvallah.
Bazen bunu lisanen ifade ediyoruz. Bazen de kıymetli seyircilerimize işaret ediyoruz. Yine Euzü Besmele ile hamdü sena ile ve salavat-ı şerifelerle sofrayı açmış olalım. Eyvallah. Daha doğrusu açılan sofraya dahil olalım. Efendim Mesnevi-i Maneviye Kur'an-ı Kerim tefsiridir demek haddi aşmak değildir. Ayrıca siz tabii bunları mahsus bana uç veriyorsunuz ki açıp konuşalım diye. Mesnevi-i manevi farklı algılamak, haddi aşmak ve o zatlara hakaret etmektir. Eğer bir gerçek noktadan bakmak istiyorsak ve biz bunu o gerçek noktadan tahlil etmek istiyorsak, yeni moda tabirle analiz etmek istiyorsak, bir kere bu metodu çok iyi bilmek lazım. Eğer bir kişi Kur'an-ı Kerim'in tefsiri yani peygamber ahlakı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tefsiri o demek.
Eyvallah.
Mustafa Bey, meal ile mana arasında fark vardır.
Meal ile
mana arasında fark vardır. Eyvallah. Bunu bu haftaki konferanslarda da belki kardeşlerimiz internet üzerinden takip ediyorlarsa İspek Orgun efendim web sitesinde İspek Org'tu değil mi efendim?
Eyvallah.
Yanlış
hocam.
Olmazsa. Oranın web sitesinde biz bazı sohbetlerimizi bir şekilde aktarmaya canlı yayınla çalışıyoruz ve çok kıymetli sohbetler de oluyor. İşte Mahmut Kaya Hoca'nın, Ahmet Turan Aslı'nın İmam Bilgivi dersleri, Kaside-i Bürde şerhleri gibi veya Mahmut Çamdibi Hoca'nın çok güzel aile ve ahlaki yapımız hakkındaki konferansları da oluyor. Onu da duyurmuş olalım.
Eyvallah.
Biz bu hafta bu konuyu işlemeye gayret ettik. Meal ayrı bir şeydir, mana ayrı bir şeydir. Yani sizin konuşmanızın biz halk arasında ne manaya geliyor bu söz deriz ama aslında o açıklamadır. Sözleri şerh etmektir. Sözler şerh olunduktan sonra o sözlerden kastedilen şeye mana denir. Bunu iki hafta evvelki sohbeti hatırlayın. Ani kelimesini misal vererek
eyvallah
kıymetli seyircilerimize aktarmıştık. Onu da tamamlamış olalım böylece. Mana dediğimizde kastedilen şeydir. Nedir kastedilen şey? Kur'an-ı Kerim'i okursunuz. Kur'an-ı Kerim'in mealini öğrenirsiniz. Tefsirini öğrenirsiniz. Haşiyelerini öğrenirsiniz. Esbab-ı nüzulü, o husustaki rivayetleri, lütfen kardeşlerimiz burayı çok dikkatli dinlesinler. Biz modern çağın veya modernist akımların böyle seli altında kendimiz ruhani zevklerimizi de feda eder duruma geldik. Ve bu modernist düşüncenin tesiriyle kendi ilmimizin literatürünü de ayaklar altına aldık veya içini boşalttık. Şimdi alırsınız ayeti, okumaktan ayrı bir haz alırsınız. Bir kere okuduğunuz an, Kur'an-ı Kerim okuduğunuz an, manasını bilin veya bilmeyin. Allah rızası için Kur'an-ı Kerim okuduğunuz an sizde bir şey uyanır. O mananın ta kendisidir. O manadır o. Maneviyatla alakalı, manevi bir şey hissettim dersiniz. Manevi kelimesi odur. Murat olunan bu maddenin altında Cenab-ı Hakk'ın sakladığı cevheri hatırladığınızın alametidir. O yüzden manevi sohbet dersiniz. Ne demek manevi sohbet? Yani bizim burada konuştuğumuz kelimelere bakma veya o kelimeden ibaret değil. Biz aslında aynı şu semanenin kubbelerinde yazdığı gibi diyor ya, eles bezminde savt-ı beli şeniden diyor. Eles bezmindeki bela diye cevap vermenin elestü birab hükümün yad edilmesidir sohbet aslında. Mana dediğimizde bu. Bir kere bir okuduğumuzda bir ürperme hissederiz. Kalbimiz titrer. Cuşu huruşa geliriz. Rabbimizin kelamı karşısında heybete, haşyete, muhabbete kapılırız. Bu manaya çok yakınlaşmaktır. Manasını bilmeden okumak denmez buna. Ne zaman manasını bilmeden okumak denir biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim okuduğu halde hançeresinden aşağı geçmiyorsa,
Allah Allah,
kalbi titremiyorsa ona manasını bilmeden okumak denir. Arapça da biliyor olabilir. O hususta kitap da okumuş olabilir. Ama naklederken ne kendisi ürperir ne karşıdakinin damarını titrettir. Sadece burada kalır. Kursak sadece burası değildir. Bu tarafta kalır. Beyinde kalır. Kalbine inmez. Ruhuna nüfuz etmez. Kur'an-ı Kerim'in okudunuz. Mealini de öğrendiniz. Yetmedi. Tefsirini öğrendiniz. Yetmedi. Esbab-ı nüzulünü, havasını, birçok şeyleri öğrendiniz. Soruyorum size. Karşıdaki insan da size bunu sorar. Nefsinizden, ruhunuzdan da bu muhasebenin cevabını almak durumundasınız. Ne oldu peki? Ne oldu? Tefsirini öğrendiniz. Mealini öğrendiniz. Hakkında yazılmış ayet hakkında 30 kitabı okudunuz. Sende ne uyandırdı? Eğer sende bir şey uyandırmıyorsa Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamadın demektir. Mana meal değildir. Mana tercüme değildir. Mana maksut olunandır. Maksut olunan murad-ı ilahi kulluktur. Kulluğa yaklaştıran bütün haller Kur'an-ı Kerim okuduğunda size o halleri sevk ediyorsa siz manasını Kur'an'ı biliyorsunuz demektir. Bu mühim bir şey. Bu bugünün başlangıç ve önemli bir konu başlığı olmuş olsun. Eyvallah. Mana çok önemlidir. Birisi demiş ki efendim Kur'an-ı Kerim'i okuyorum ama ben şeyini bilmiyorum. Ne manaya geldiğini, mealini bilmiyorum. Karşıdaki alim de cevap vermiş. Merak etme. Allah ne manaya geldiğini biliyor demiş. Sen eyvallah, oku. Şimdi burada da eski metinlerde bir usul var. Siz o metne baktığınızda o metni tercüme etmekle onun manasına erişmezsiniz. Doğru bir tercüme bu teknik anlamda, ilmi anlamda, laboratuvar ortamında kelimelerin lügat karşılığını birebir vermektir. Onlara göre doğru budur. Fakat bizim hissi dünyamızda Mesnevi'nin muhatabı olan insanlardaki uyandırdığı manayı anlamaksa onu tevhide götürmesi, onu Allah'a yaklaştırması, Kur'an'ı anlamaya sevk etmesi ve Kur'an'ın manası nedir? Bütün o manayı cem ettiğinizde Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakı çıkar karşınıza. Kur'an'ın manası Hazreti Muhammed'in ahlakıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Kastedilen odur. Onu anlamak için Kur'an'a bakın diyor zaten Hazreti Ayşe annemiz. Motomot tercüme değildir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
İşte o yüzden Mesnevi Manevi'de edep, tevhid, Allah'a yaklaşma, Allah aşkı, Allah'ın kitabını anlama, Allah'ın Resulünü anlama, Allah'ın esmasını, sıfatını anlama gibi metot, bakışlarla inceleme yoksa Mesnevi'nin manasından bahsetmek abestir. Hatta manasız bile kalır. Ben de söylerim bu sözleri dersin çıkarsın. Mana Mesnevi'yi, Mesnevi'yi manevi yapmıştır.
Eyvallah. O halde hocam sizin programın hep başlarında vakit vakit buna değiniyor olmanızı şöyle de algılayabilir miyiz? Hani böyle bir ön kabul yoksa evet, Mesnevi okulurken.
Evet, evet, evet. Aynen yani, öyle.
Ben bu Mesnevi'yi, Hazreti Pir'in söylediklerini, Kur'an'ı manasıyla nüfuz etmek, kabul, bunun için alıyorum. Ya da Hazreti Peygamber'e benzemek
tabii
için.
Tabii o ahlakın, o kastedileni okumak için okumuyorsa
eyvallah,
ya beyhudedir. Ben de diğerleri gibi konuşabilirim. Hiç lüzum yok okumalarına.
Eyvallah.
Ama burada şöyle bir tehlike var. İnsan bu manayı tahsil etmek için okumuyorsa Kur'an'ı okuması da işe yaramaz. Ben nasıl erişebilirim? O ahlaka nasıl kavuşabilirim? Huden lil muttakîn. Bunu isteyenler için hidayet kaynağıdır Kur'an-ı Kerim. Şifadır, rahmettir lil mu'minîn. Buna itimat edip bu manaya gönül veren müminler için şifa ve rahmettir. Bunu görmeyen adamlar için Kur'an'ı okumak sadece hüsranlarını arttırır. Kur'an'ın inişinden haberdar olmak sadece onların zulmünü arttırır. Mesela öyle Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar var ki Allah hakkında ileri geri konuşabiliyorlar. Sebeb-i nüzüllere zayıftır diyorlar. Gidiyorlar Zemahşeri'nin kitabından kaynak göstermeye kalkıyorlar. Hani hangi hanımla evleneceğini, hangi erkekle evleneceğini Allah bilmez diyecek kadar cüret ediyorlar. Sokaktaki adam yapmıyor bunu. Kur'an okuduğu halde konuşan adam yapıyor. Neden? Manasını bilmiyor. Tercümesini biliyor ama manayı bilmiyor.
Eyvallah.
Çünkü o mananın muhatabı olan insandan haberi yok. Adem'den haberi yok ki Esma'dan haberi olsun. Adem Esma'dan haberi olunca olur. Değil mi?
Eyvallah.
İşte bunlar mühim. Şimdi niye bunu açtık biz? Yani niye böyle bir giriş yaptık? Çünkü çok acayip bir sözle başlıyor. 57. sözde. Ya, affedersiniz ben fazla açmışım. 56. söz olacak. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? TRNET'e müracaat etmek isteyenlere.
Eyvallah, eyvallah.
O zaman onu da hatırlatalım, öyle başlayalım.
Kıymetli seyircilerimiz, bize mail yoluyla ulaşmak isterseniz mesnevi ile @tvnet.tv.tr mail adresimiz. Onun dışında yine ekranda görüyorsunuz şu anda herhalde alt tarafta da Twitter'dan ve diğer sosyal medya kanallarıyla da bizlere mesajlarınızı, sorularınızı da yolluyorsunuz. Tahmin ediyorum ki aynı soru iki kez gelmediği için böyle rahat rahat bu cümleyi kurabiliyorum. Sorularınız da her hafta bir şekilde de cevaplanarak devam
evet,
ediyor program.
Evet, yani bant çekim bile olsa,
eyvallah,
zamanında anında olmasa bile muhakkak bunları bir değerlendirmeye alıp sohbet içerisinde bir konu gibi işliyoruz.
Eyvallah.
Falanca kişi yazmıştı, filanca kişi göndermişti gibi, yani sırt sıvazlamak yerine müşkülü halletmeye çalışıyoruz. Kardeşlerimiz buna takılmasınlar.
Eyvallah.
Biz o soruları değerlendiriyoruz. Şimdi 56. beyitte çok değişik bir söz var. Yani dikkatten kaçan bir söz aslında bu. Her ki bi baki kunet der rahi dost, rehseni merdan şudu namerd ost. Yani bu sanki ilk başta böyle Mesnevi'deki en tehlikeli beyitler hangisidir biliyor musunuz Mustafa Bey? Normal anlaşılıyor. Tamam artık geçelim. Dediğiniz beyitlerin hepsi çok tehlikeli.
Tehlikeli.
Tabii. İnsanın rahatlıkla hemen bir bakışta manasını anladığım zannettiği ve tekrar zannettiği şeyler aslında göz ardı ettiği şeylerdir. Hayatımızdaki birçok kaza, hayatımızdaki birçok yanlış aslında hiç ehemmiyet vermediğimiz şeylerden zuhur eder. Dikkatli bakmak lazım. Hepsi bu kitaba dahildir çünkü. Klasik metinlerde de öyledir. En basitmiş gibi görünen sözler çok büyük hakikatleri içinde barındırır. Hatta klasik edebiyat olarak dünya edebiyatını da misal verebiliriz. Mesela klasik edebiyatta bir Shakespeare'i vesaireyi falan baktığınızda kralın konuşması değil, kralın hitap ettiği insanlar da değil. Esas işaret edilen şeyleri sarayın soytarısı söyler. Soytarı aklı temsil eder. Batı edebiyatındaki klasiklerde, klasik dönemi içine alırsak. Mesela Hamlet'i hatırlayın. Kral Lear'i hatırlayın. Hani bunların içerisindeki saray soytarısı hakikati söyleyendir. Önem verilmeyen, her yerde görünen fakat aslında herkesin muhtaç olduğu şeyi işaret eder.
Eyvallah.
Şimdi burada da 56. beyitte şöyle bir şey var. Bakın, edepten anlattı. Sanki bu fazlaymış gibi geliyor ilk dinlemede. Dost yolunda kayıtsızlık eden başkalarının da yolunu vurmuş olur. Öyle bir şahıs mert değil namerttir. Şimdi ne demek bu? Dost yolunda kayıtsızlık eden başkalarının da yolunu vurmuş olur. Bunu zaten anlamıştık. Neden anlamıştık? Hazreti Musa Aleyhisselam'ı anlattı.
Eyvallah.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anlattı. Anlaşıldı ki cemiyet içerisinde birkaç edepsiz, ne yapar? Hepsi edepsiz olmasa bile edebe, o manaya hizmet için gönderilmiş olan nimetleri o birkaç edepsiz engeller, sonra herkes yanar. Değil mi? Bunu anlamıştık zaten. İsa Aleyhisselam'a gelen sofranın kesilmesi, Musa Aleyhisselam'a gelen nimetlerin inkıtaya uğraması, kesilmesi neden olmuştu? Birkaç edepsiz yüzünden olmuştu. Dost yolunda kayıtsızlık eden başkalarının yolunu da vurmuş olur sözünü özetlemiş oldu mu? Özetledi. Peki, ama bir şey daha ilave ediyor. Öyle bir şahıs mert değil, namerttir. Şimdi bu acaba sadece ya edepsize bak, namert adam bu ya dememiz için söylenmiş bir söz mü? Hayır. Bakın, insanlarda şöyle bir psikolojiye işaret ediyor bu beyit. Bazı insanlar cemiyet içerisinde edepsizce olan hareketini, ahlaksız hareketini alenen yapmayı dürüstlük kabul ederler. Mertlik kabul ederler. Aslında benim hakikaten çok içki içerim. Fevkalade de şeyimdir. Falana uçkuruma düşkünümdür. Yani ben dürüst bir adamım. İşte ben böyleyim. Düz bir adamım diye de bunu anlatırlar. Şimdi bunu tahlil etmemiz gerekiyor bu beyitte. Buna işaret var çünkü. Hani edepsiz denildiğinde sadece böyle gizli gizli nifak çıkartanlar değil. Uyulması gereken, herkesin uyduğu bir ortamda, uyuması gereken bir ortamda ortaya çıkıp da kendi zevkini, kendi zaaflarını alenen dile getirmek mertlik değildir diyor Hazreti Mevlana. Efendim, ben çok edepsiz bir adamım. Vallahi bulursam çalarım. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol diyor arkasında. Bir de utanmadan Hazreti Mevlana'nın sözünü kendisine nispet ediyor. O mana o değil ki. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol sözü. Madem terbiyesizsin, olduğun gibi görün manasına gelmiyor ki. Biz bunu ikinci veya üçüncü programda, eyvallah, Hazreti Pir'in sözü olarak işlemiştik. Ama hatırlatırsanız bir daha işlemiş olalım.
İnşallah hocam.
Bir kere bu namertliktir diyor, mertlik değildir. Aa, ne kadar dürüst bir adam. Kafa çektiğini söylüyor. Başka kumarını söylüyor, zamparalığın adiliğini söylüyor. Dürüst adam ya, bu adamdan zarar gelmez demeyin diyor Hazreti Pir. Bu adam namerttir. Yani aynı yukarıda beyan ettiği gibi bu edepsizin, bu terbiyesizin, bu terbiyesizliğini alenen dile getirmesi başkalarının da yolunu vurur diyor Hazreti Mevlana. Ve bu içimde ne varsa ben öyle konuşurum. Bir kere bu İslami midir? Bakalım. Hayır, değildir. Bakın, İslam'da bir kabahati yapmak ayrı bir günahtır. O kabahati topluma yaymak başlı başına bir şeydir, suçtur. Ve İslam'daki birçok müeyyide ceza, topluma bunu yaydığınız ve ilan ettiğiniz için ceza görmüştür. Sakladığınız için değil. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ilk el kesilmesinde, daha evvel de biraz temas etmiştik. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabi diyor ki, Resulullah'ın çehresinde adeta renk yoktu. Uçmuş gibiydi rengi. Çok üzgündü ve hatta celalliydi. El kesme kararı verildikten sonra buyurdu ki, şeytana kardeşlerinizi helak hususunda yardımcı olmayın. Yani ne olurdu, bunu siz bir şekilde aranızda halledebilirdiniz. Kızardınız, ederdiniz, kafasına vururdunuz. Bir şey, nasıl yaptım bunu derdiniz. Bir şekilde hallederdiniz. Ne lüzum var kalkıp bu adamın şimdi elini ayağını kestirdiniz. Yani en önce bir ıslah faaliyeti vardır. Uzatmayacağım fakat temas edeceğim. Tasavvufta resmi mercilere intikal etmeden kendi mahallesinde, kendi yaşadığı toplumda hatalarını düzeltip kendi aralarında halletmeye yarar teşkilatlar kurulmuş. Bunlar müessese halinde almış. Bunlardan birisi fütüvet teşkilatıdır. Mahallesinde bir yolsuzluk olduğunda, birisi yanlış bir mal ürettiğinde oranın esnafı, oranın halkı, sen gelsene bakayım bu malı nasıl üretti? Bir daha olacak mı? Senin hocan kim? Senin şeyhin kim? Senin ailen kim? Deden kim? Çağır bakayım onu. Mahkeme kurulur. Ona göre kendi aralarında bu işi hallederler. Bir daha tekrar edilirse de o adamı bir şekilde oradan postalarlar. resmiyete intikal etmeden sessiz sedasız tasını tarağını topla, falanca ile git diye. Şimdi bu bir teşkilat meselesidir. Bir kere İslami değil, bir kişinin günahını başkalarını ortak tutacak şekilde anlatması da İslami değil. Ben çok edepsiz bir adamım, tutmuyorum kardeşim, kılmıyorum kardeşim. Şimdi kılmayabilirsin, oruç tutmuyor da bilirsin. Fakat bunu ilan edemezsin. Çünkü cemiyeti bozarsın sen. Bu cemiyeti bozmaktır.
İlan ediş mi bozar hocam cemiyeti?
Tabii bozmaz mı?
Yani onu ayıplamış olsalar, hani ilan etti diye sadece ayıplanmış olmaz mı?
Ne olursa olsun onun kendine göre toplumda sivrilmesinin kendine göre bir şeyi vardır. Bugün anarşizm niye ilmi teşkilattan daha hızlı mesafe kat ediyor? Bir anarşik hareket mi daha çabuk popüler oluyor? Bir ilmi çalışma mı daha çabuk popüler oluyor? Bir adam 20 sene uğraşıyor bir kitap yazmak için. Bir adam 5 dakika içerisinde bir sivrilik yapıyor, bir anda popüler oluyor. İnsanın nefsi hep bir şekilde dikkat çekmeyi istediği için aynı elbiseyi giyiniyorsa herkes farklı giyinmek ister. Hep farklı görünmek. Ben daha farklıyım deme tarafı olduğu için, zaafı olduğu için ahlaksızlığın ilanı ona daha çok şey gelir. Mesela günümüzde bile hürriyet denildiğinde bir ahlaksızlığı rahat yapmak akla gelir. Evet. Hürriyet denildiğinde rahat rahat senin çalışman, mesai yapman, ilmi çalışmalar yapman hatıra bile gelmez. Hiç kimse hürriyette bunu bağdaştırmaz. Halbuki aslında elimizde alınan bu haktır. Neden? Öyle bir bombardıman altındayız ki modernist kültürde, televizyonuyla, reklamıyla, internetiyle. Ya Mustafa Bey, çalışan adama inek denilen bir toplumdayız biz.
Evet hocam.
Çalışan bir adama inek lakabını takan bir toplumdayız. Nasıl siz bunu övebilirsiniz ki? O sebepten bir ahlaksızlığın yayılması, o ahlaksızlığın işlenmesinden daha beterdir. Mesela ben içki içmiyorum diyelim. Ben bal gibi de içerim arkadaş. Her gece de soframı kurarım dediğimde ağzıma bir kadeh, bir katre neyse artık o, içki, şarap, bira koymasam bile ben bunu böyle ilan ettiğim için cemiyette ahlaksız bir insanım. Bunu ben de söylemiyorum. Hem dinimiz söylüyor, hoşgörülü sahibi Hazreti Mevlana söylüyor bunu. Hazreti Mevlana'nın sözü. Yaptığı kabahati ortaya rahatlıkla döken bir adam mert değildir. Samimi değildir. Namerttir, alçaktır diyor. Bunu Hazreti Mevlana söylüyor.
Eyvallah.
Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Cahillerin kalpleri dillerindedir. Cahillerin kalpleri dillerindedir. Alimlerin dilleri kalplerindedir. Alimlerin dilleri kalplerindedir. Ortalığa yaptığı ahlaksızlığı yaymak, edepsizce konuşmalarda cüretkar olmak, bunların hiçbirisi samimi değildir. Aa ben dayanamadım kardeşim, falanca geldi. Yüzüne karşı siz terbiyesizsiniz, edepsizsiniz dedim. Arkasından da şöyle der. Kusura bakmayın ben siyaset bilmem. Ben mert adamım, içi dışı bir adamım. Yalandır bu söz. Eğer cemiyette yaptığı iş fesada yol açıyorsa Hazreti Pir'in tabiriyle bu kişi namerttir diyor. Daha da kötüsüdür. Namertten de kötüdür. Neden? Namert adamı herkes bilir. Bu adam terbiyesiz derler. Bu adam terbiyeli gibi görünen alçaktır. Ben doğru sözlüyüm kardeşim. Yani doğru konuşarak aldatır. En adisi de odur. Tavrıyla vesairesiyle mert havası estirir. Fakat öteki türlü aslında alçaklıktır. Şimdi bunu bir şey yapmış olalım. Bölüm bitmeden evvel bir söylemiş olalım. Bir başka şey de şu. Yani bitirirken birkaç dakikamız var herhalde ilk bölüme. Bir insan yaptığı terbiyesizliği ben yapamıyorum, ben bu şeyim falan diye konuşmasını içtenlik, samimiyet, hiç ikiyüzlü olmamak gibi lanse edilmesini Hazreti Pir namertlik olarak zikrediyor. Neden? Senin bu yaptığın hal ve hareket bizim ortak olmamamız gereken bu sahadaki ilanı, bize olacak himmetin, feyzin ve rahmetin kesilmesine sebep olur. Bunu bizim yanımızda rahatlıkla söyleyebiliyor olman bizdeki rahmeti de ne yapar? Ortadan kaldırıyor. İşte ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözünde başka hikmetler olduğunu da biz buradan aldığımız manayla ve feyizle söyleyebiliyoruz.
Eyvallah. O halde hocam yine bölüm bitmeden aynı Hazreti İsa ve Hazreti Musa'nın ümmetlerinde ya da geldikleri zamanda muhatap olduğu insanlarda o yüzsüzlüğü yapmak böylesine büyük nimetlerin kesilmesine sebep oluyor. Hani şimdi bu rahatlıkta konuşuyor olmak, bu namertlikte olmak hangi hizmetlerin, hangi feyizlerin kesilmesine sebep oluyor? Orası da acayip bir bahis.
Onun başta da bundan evvelki beyitte de söyledi. Sana gam, keder, kasavet adına ne geliyorsa bil ki aslında bir küstahlık yatmaktadır dedi. Evet. Şu anda biz gamlanıyoruz. Şu anda bereket yok. Şu anda sofra yine var. Manevi sofra var. Ümmet-i Muhammed'in gıdası zikirdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda ümmet zikirle doyacak. İşte o sebepten dolayı zikirden, fikirden uzaklaşmamız zaten edepsizliğin yaygın şekilde yapılmasında da yapılmasıyla da izah edilebilir.
Eyvallah. Kıymetli seyircilerimiz, şöyle kafamızdaki hani tabir yerindeyse, sizlerde yoktur ama kafalardaki şu çağın zihinlere oluşturduğu dogmaları şöyle biraz kırıp, hani bu böyledir, bu böyledirlerden azıcık kurtulup dinlemeye gayret ettiğimizde en azından bendeniz bu şekilde daha kolay anlamaya çalışıyorum. İnşallah az sonra buradan devam edeceğiz. Mesnevi ile ilahi aşk devam ediyor. Efendim az evvel hayatımızda öyle bitirmeye çalışmıştım cümleyi ama sonra arayla beraber şunu da bir kez daha altını çizebiliriz herhalde. Hayatımızda bizim kesin doğru diye kabul ettiklerimizi de gözden geçirmemize vesile olan cümlelerdi az evvel son cümleler hocam. Çünkü dayatılıyor bu. Hani bunu ister kabul edelim böyle bir dayatmayı, ister kabul etmeyelim. O az evvel bahsettiğiniz mecralardan ya da çocukluktan itibaren bize söylenen sözlerden dürüst olmanın tarifi biraz hep böyle yapıldı. Hani bir hata yapıyorsan itiraf et.
Başarabilmiş değiliz aslında. Mesela Batı toplumunda bazı şeyleri yeriyoruz ediyoruz ama kendi sorumluluğuyla yüzleşmeye yönelik, yaptığı fiili rahatlıkla söylemeye yönelik bir insan yetiştirdikleri de doğru. Yani bugün Batı toplumunda bir adam esrarkeşse, bir adam kötü bir şeyse, ben buyum diyor. Ben buyum. Şimdi burada bizim tedaviyi yarım bırakan bir hastalığımız var. Yani ben deniz buradan bir böyle ahkam kesmek için konuşmuyorum ama şunu da doğru tespit etmemiz lazım. Mesela bugün Batı'ya gittiğinde öyle bir adam yetiştirme, öyle bir aile teşkilatları var ki ben rahatlıkla benim cinsel tercihim bu diyebiliyor. Ben şunu içiyorum diyor. Ben diyor falanca aldattım diyor. Yani en azından devlet siyaseti, onların siyasetleri zaten öğretilerin çok dışında bir şeydir. Yani onların Allah'ları, kitapları, her şeyleri para, madde, ekonomidir. Orayı konuşmuyorum. Fakat kendi toplumunu yönetebilmek için onlardaki verdiği eğitimde de ne yaparsa yapsın karşıdakine dürüst olmayı öğretir ve telkin eder. Ama bakın bizim şu arada yaptığımız bir hata var. Biz doğruluğu söylemeye yönelik, bizim de eğitim medeniyetimizde, eğitim teşkilatımızda bu vardır. Doğru sözlü olmak vardır. Fakat ayıpları ortaya dökmek yoktur. Ama bu süreç içerisinde doğru konuş, yakalandığında doğru konuş, yakalanmadan ayıbı yapabilirsen devam et demek değildir bu. Sana derin ruhi bir muhasebe gücü verir. O ruhi güçle beraber bunu tedavi etmen için sana manevi imkanları verir. Hem sosyal, içtimai hayatta verir, hem ferdi sahanda sana bu zengin bir manevi sohbet olarak, bir feyiz olarak da destek verir. Şimdi burada bizi berbat eden şudur. Biz ne batılı olmuşuz,
evet,
ne de bu medeniyetimizin insanı olabilmişiz. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Taklidi olarak bir doğru konuşma şeklimiz var bizim. Taklidi olarak. Ben batılı kafada bir adamım yani. Evet. Ben şu böyle bir insanım. Ben şöyle terbiyesizim. Yok hayır, ben kılmam. Allah'ı da tanımam. Biraz ben Muhammed'i severim. Bu şekildeki konuşmayı sen batılı kafasında her şeyinle böyle bir tip olsan tamam. Sırıtıyor ama. Bu sefer ne oluyor? Benim toplumum içerisinde sen salyangoz satıyorsun Müslüman mahallesinde. Bu bir ayıp. Ötekisi nasıl? Ötekisine de sadece bu pompalanıyor. Söyleme, kimse haberdar olmasın. Allah hafardır, settardır. Tamam ama bir yandan da o kişiyi nefsiyle muhasebeye bırakacaksın. Derin bir maneviyat vereceksin. Bu sefer ne yapıyor? Adam günahlarını, hatalarını kendi kapalı bölgesinde, kendi ailesi içerisinde, kendi köyü içerisinde yapıyor. Bir cumadan cumaya namaza gidiyor. Allah'tan işte ne yapalım diyor. Böyle arada derede kalmış bir eğitimsizlik haline bürünüyor. Bu nasıl oluyor? Batı'dan daha kötü oluyor. O yüzden de Batı'dan daha berbat halde İslam toplumunun bazı bölgeleri, en azından coğrafya olarak konuştuğumuzda bazı mekanları. Neden? Çünkü tedaviyi yarım bırakmak ayrı bir rahatsızlıktır. Hiç tedavi yapmadan kendi haline bırakmak ayrı bir tedavi usulüdür. Şimdi hiç müdahale etmeden sadece şu çevrede azın kudurun ne yaparsanız yapın tarzında kendi haline bırakmak bu yarım tedaviden daha güzel bir duruma çıkartıyor işi. Yani daha çabuk meyvelerini toplamaya vesile oluyor. Hem din, içerisinde din, hem içerisinde nefis, ego beraber harmanlandığında bu adam artık hakkı anlatmak da problem olur. Eyvallah. Soruyorsun, o diyor biz zaten falanca cemaate mensubuz. Bir şey anlatıyorsun, aa sen benim şeyhimden daha iyi bileceksin. Veya aa işte benim ninem böyle yapıyordu, benim dedem böyle yapıyordu. Kardeşim sen bu işi yanlış okuduysan nasıl düzelecek bu iş? Bak pirin öyle demiyor. Bak falanca zat böyle demiyor. Sen nereden buldun bunu? Diye soru sorulduğunda cevap da veremiyor. Yok yok sizin bildiğiniz gibi değil diyor. Sen o adama hiçbir şey anlatamazsın. Ama cahilim diyen adama o sebeptendir Batı'dan bir adam Müslüman olduğunda bizleri utandıracak derecede İslam'ı yaşamasının temelinde de bu yatar. Doğru kaynaklar verildiğinde o doğrulukla beraber işlenebilir. Şimdi bendeniz uzatmayayım sözü.
Estağfurullah.
Çünkü o ayrı müstakil bir program. Fakat özet olarak şu. Edepsizliği alenen yapmak mertlik değildir. Ben böyle, ben kabul etmiyorum işte. Şunu kabul etmiyorum işte, bunu kabul etmiyorum. Kardeşim bak bunu alenen yapman ayrı bir edepsizliktir. Evet. Bu mertlik değildir diyor Hazreti Mevlana. Ve buyuruyor ki, Ez edepü nur geçteş infelek. Vez edep masumu pak ahmet melek. Felek edebi dolayısıyla nurlu, melek de yine edebi sebebiyle masum ve temiz olmuştur. Şimdi ne demek acaba bu? Hemen altındaki şeye bakıyor. Bützi güstahı küsufu afta şut azazili zi cüret reddi bağ. Güneşin küsufu bile tutulması, güneş tutulması bile bir edepsizlik neticesinde olmuştur. Bakın şimdi izah edecek. Şeytanın rahmet kapısından kovulması bile yine edepsizlikten olmuştur. Edep, meleklerin, feleklerin nurlanmasına, yine aynı şekilde edepsizlikse güneşlerin kararmasına, şeytanın reddolunmasına bile sebep olmuştur. Edebi küçük zannetme. Edep mühimdir. Eyvallah. Diyerek işaret ediyor. Şimdi burada edep nedir? Edebi melekler ve şeytanlar arasındaki duruma kıyasla bakarsak edebin başka tarifi daha çıkmış oluyor. Edep haddini bilmektir. Edep haddini bilmektir. Haddini bilmek nedir? Benim şu kadar ilmim var, bu kadar buyum var, bu kadar malım var. Ama ben şu değilim, ben Allah değilim, ben ölümsüz değilim, ben her şeyi bilen değilim, her şeyi yapan değilim. Bunların hepsi emanettir. Benden bir şey istenmektedir. Şunu yapmam için, bunu etmem için. Ben hayatımda istediğim gibi davranmak hususunda serbest değilim. Bakın bunlar haddini bilmektir. Efendim bunlar özgürlüğünü kısıtlamaz mı? Hayır. Üç kıtaya hakim olanlar, dünyada büyük icatlar yapanlar, kitleleri rahmete sevk eden birçok önderler, liderler hep bu hududu bilmekle, haddini bilmekle hareket etmişlerdir ve muvaffak olmuşlardır. Haddini bilmek başarılı olmanın birinci temel şartıdır. Hayatta bile öyledir. Haddini bilecek, yapabilecek takatını bilecek. Ben bunu yapabilirim, ben bunu yapamam. O kişiyi başarılı kılar. Şimdi bir buna işaret etmiş oluyor. Peki melek ve felek meselesine baktığımızda burada bir ayet-i kerimeye, iki ayet-i kerimeye işaret vardır. İki ayeti diyoruz. Birincisi Yasin suresindeki Estaizu billah ve şemsu tecili müstakarri lehe zalike takdirul azizil alim el kamera kattayna ve menazile hatta adekel urcunul kadim le şemsu yenbagî lehe en tudrikel kamer ve le leylu sâbikun nehâr ve küllün fî felekin yesmâ. Feleklerdeki edebe dikkat çekiyor Hazreti Allah. En başta biz güneşi sıyırıp alsak insalaha deriyi kesmek, tulumunu sıyırmak manasındadır. Deriyi sıyırmak manasındadır. Biz sizin güneşinizi üzerinizden bir çıkartıversek siz muzlimun ve siz böyle karanlıkta kalırsınız diyor Hazreti Allah. Kararmış olursunuz. Karanlık olursunuz. Şimdi aşağı beyitlerde de güneş ve ayın Allah'ın çizdiği takdirle gitmesine ve o takdirin, onun kudreti aynı zamanda bir haddi olduğuna işaret. Yani güneşle ay, zâlike takdirul azizil alim. Ayet-i kerimesindeki sıraya bakarsanız mucize bir sıra vardır o. Takdiril azizil alim. Aziz, izzet sahibi, bilen, ezelden ilim sahibi, bütün ilimlerin sahibi Hazreti Allah, ilmi veren kaynak. Takdir etmesi de hem takdir kudretten gelir, hem yörüngeden gelir. Belli bir mecradan gelir. Ve şemsü tecrili müstakarrillehe adeta biz onları nehirde akıtır gibi böyle belli bir seyir üzerinde ve istikrar etmiş. Hiçbiri bir yere kımıldayacak şey değil. Müstakarrillehe karar kılmış. Tam bir istikrar içerisinde. Böyle birazcık meyil yaptı. Hafif böyle bir gitti dolaştı değil. Hepsi tam bir istikamet üzerinde makarını bulmuştur. Bu nasıldır? Zalik bu takdirdir. Takdir neyle olur? Böyle olsun demekle, irade göstermektir. Yetmez. İradesini de hakim kılmaktır. Hem onu bilmek ister, hem de kudret ister. Takdirul azizil alim derken, yapmak için de kuvvet, doğru olması için de ilim Allah'ındır.
Eyvallah.
İzzet ve ilimle takdir etmiştir. Burada bir mana daha çıkıyor ama. Yani adeta güneşle aya Hazreti Allah kulları gibi bir paye veriyor. Yani adeta güneşle ay ne kadar güzel diyor da biz buna razıyız diyerek gidiyorlar. O sebepten takdir ve aziz alim kelimelerine bak diyor, güneş ve ay bile nurlular. Felek niye nurlu? Allah'ın gösterdiği istikamet üzere hep edeple gittikleri için aziz olmuşlar diyor. Nurlanmışlar diyor. Fakat ayet-i kerimenin Yasin suresinde bir başka acayip tarafı daha var. Leşşemsü yenbagî lehe en tudrikel kamera ve lelleylü sâbikun nehâr. Şimdi ay ışığını nereden alır Mustafa Bey? Güneşten alır. Yani muktedir olduğunu, kudretli olduğunu düşünürsek, güç kuvvet dengesi açısından düşünürsek, aslında bakın bu ayeti çok dikkatli dinlerse seyircilerimiz çok güzel bir yere gelecek. Yani zevk alacaksınız. İşte metin şerhinin güzelliği bu. Allah razı olsun hocalarımızdan. Şimdi güneş aya muktedirdir. Fakat ne oluyor ya? Sen zaten ışığını benden alıyorsun. Hele şöyle bir geri dur bakayım. Diyemez diyor güneş ayeti kerimede. Leşşemsü yenbagîle en tudrikel kamer. Yani güneş alıp da kendi tarafına ayı derk edemez. Şöyle bir kenara çekil bakalım. Veya onun evrelerine, sen şimdi dolunay zamanın ama hiç niyetim yok. Şöyle bir kenara çekil. Ben sana ışığımı vermiyorum diyemez. Allah'ın takdiri ölçüsünde kendinden daha düşük olan bir aya bile o güneşi hizmet ettirir. Güneş de eyvallah diye edep gösterir. O sebepten dolayı hep nurlanır. İnceliği anlatabildim mi?
Estağfurullah.
Hemen tatbik et. Melekler Adem'in çamuruna bakmazlar. Evet. Adem'in çamurun içerisindeki Hakk'ın tecellisine eyvallah derler, melek olurlar. Şeytan, ben güneşim, ben ateşim, benden alır, ben onu kurutacak olan benim, ben der, topraktan daha üstünüm diye yapar. E seninki kafaydı da, sen haddini aşıyorsun, melekte had yok muydu? Melek nurdan yaratıldı. Nur, nardan da üstündür. Nur, narı söndürür. Onlar nur oldukları halde itiraz etmedi de, sen niye nar olduğun halde itiraz ettin? Çamurun içerisinde olan hakikate. Melekler kendilerinin haddini bildiler. Biz nur olabiliriz ama bize Allah bunu diyor dediler. Kendi istikametleri üzerinde Adem'e secde ettiler. Melek oldular. Nurlandılar. Şeytansa Adem'e yaptığı edepsizlik yüzünden ne yaptı? Aynı felekte olsaydı bu güneş tutulurdu diyor Hazreti Mevlana. Felekte olsa güneş tutulurdu diyor. Güneşin ışığı bile giderdi. Adem'deki nur-u ilahiyeye eyvallah etmeyen şeytan artık o kapıda durabilir mi? Kovuldu gitti diyor. Reddolundu.
Eyvallah.
Muhteşem. Muhteşem. Yani rucûmen lişşeyâtîne ayeti kerimesine de şeytanın recbedilmesinin nuru alınmış olan taşlarla, göktaşıyla taşlanması semavattan, işte bu sebeptendir. Aslında onu o şeyle imtihanıdır o. Topraktaki cevheri görememişliğinden dolayı Allah cevhersiz toprakla ona baskın kılacak şeyleri musallat eder başına. Yani öyle bir zincirlemesine bir mana bütünlüğü var ki her birinde ayrı bir şekilde ayağa kalkıp Fesubhanallah diyorsunuz. Burada onu zikrediyor. Meleklerin aydınlatması bile edeptir. Şeytanın bile huzurdan kovulması edepsizliktir. Fakat burasını böyle bırakmamamız lazım. Şeytanın edepsizliğine de bir dikkat çekmemiz lazım. Vaktimiz var mı?
Var hocam, bu bölümde biraz daha.
Malum çok duyulan bir şey ama tekrar ederim. Çünkü bilindik şeyleri konuşmanın bir sıkıntısı da şudur Mustafa Bey. Herkes biliyor olduğu için şuna bak ya, bunu da zikretmedi derler. Biz kimsenin muhataplarında zihninde bir sual bırakmamış olalım. En azından yaygın olan kanaate de birazcık atıfta bulunmuş olalım. O da şu, şeytan biliyorsunuz secde etmeyişini Allah'a yükledi.
Evet.
Melekler secde edişlerini Allah'a nispet ettiler. Bakın, melekler kendi karlı olabilecekleri, Allah'ın rızasını kazanabilecekleri fiili bile ne yaptılar? Allah'a yüklediler. Secdelerinin ancak Allah'ın lütfuyla olduğunu beyan ettiler. Ve daha sonra da zaten Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi, biz bilmeyiz. Sensin bilen. Bizim bilgimiz ancak senin bize öğrettiğin kadardır. Biz seni tesbih ederiz. Her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz diye melekler bunu söylemelerindeki sebep ne? Hem şeytanın kovulmasıyla beraber olacak durum, hem de orada bir incelik daha var. Tefsirlerde biraz az geçiyor. Ben Deniz'in baktığı nüshalarda gördüm. O yüzden taze taze de aktarayım kardeşlerime. Aynı zamanda melekler secde edişlerini Allah'ın verdiği ilimle yaptıklarını ikrar ediyorlar. Secdelerini. Hani bak, biz yaptık secdeyi ya Rabbi. Sen de artık biz kullarından veya biz mahlukundan razı ol falan gibi bir şeyleri yok. Kıyasları yok. Tam tersine iyi yaptıkları ameli kime yüklüyorlar? Allah'a yüklüyorlar. Adem Aleyhisselam ne yapıyor? Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılmasının akabinde Rabbena zalemne enfusene. Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik diyerek Cenab-ı Hakk'a biz nefsimize zulmettik, zulmü biz yaptık. Biz sana hakkıyla kulluk edemedik diyerek Hazreti Adem de boyuncuğunu büküyor. İnişinin sebebini o efendim yasak olan ağaca, ki tam o ağaç değildir. onun cinsinden başka bir ağaçtır. Yani hazihi şeceradan yememiştir. Bu ağacın cinsinden yemiştir. Bunu tefsir kitapları anlatır. Bu bizim nefsimizden oldu ya Rabbi. Hakikaten de nefsinden olmadı mı? O zaman şöyle bir soru sorarız. Parantez açar. Şöyle bir soruyu sorarız. Bir. Peygamberlerde ismet şartı vardır. Peygamberler masumdur. Evet. Hangi açıdan masumdur? Hesap vermeyecek değillerdir. Hesap günü ümmetlerine irşatlarının doğru yaptığını, kimin mümin, kimin Müslüman, kimin kafir olduğunun hesabını verecekler. Talebe gibi vermeyecekler ama Resul olarak hesap verecekler. Hani bu hesap şuna benziyor demiştik hatırlarsanız. Bazen talebelerin durumunu öğrenmek, çalışıp çalışmadıklarını öğrenmek için imtihan eder hoca. Bazen de bir talebe nasıl çalışır onu göstermek için imtihan eder. Gel bakalım Mustafa'cığım, çık şu tahtaya. Yavrum anlat bakayım konuyu. Kendisi de zevk alır. Talebeler de böyle bakar. Böyle talebeler mi varmış denir. Allah Teala bize örnek olan peygamberleri de imtihan edecek ve yevmi mahşerde hesap soracak. Fakat o hesabı beşeriyet nasıl hesap verir görsün diye yapacak.
Eyvallah.
Onlar yine tevazularından hadislerle sabit, korkuyla titreyerek aman ya Rabbi diye şey yapacaklar. Buradaki onların korkuları acaba hata ettik mi demek değildir. Hocasını çok seven bir talebe o sevgisinden dolayı en çalışkan talebeden daha çok hocasından korkar. O sevgiden düşmek adına. Onların korkuları da bizim korkumuz gibi değildir. Fakat peygamberler masumdur. Ne demek masum? Yani hiç bunlara vebal, bu zatlara vebal yoktur demek değildir. Ne demektir masum? Yaptıkları fiillerde günah kastıyla, Allah'a isyan kastıyla bir iş yapmazlar. Bu peygamberlerin sıfatlarıdır. Aynı Cenab-ı Hakk'ın zati subuti sıfatları olduğu gibi peygamberlerin de sıfatları vardır. Bunlardan biri de ismet şartıdır.
Eyvallah.
Yani peygamberler herhangi bir şey yaptıklarında biz ona hata diyemeyiz. Zelle denilmesinin sebebi odur. Onlar bunu yaparken dünyevi bir kasıt, nefsani bir iştahtan dolayı yapmadılar. Arz edebiliyor muyum? Allah Teala'nın tercihlerinden, 5 tane tercihten en mükemmelini seçecekken, 2., 3. şıkkı seçmeleri gibidir. Yani günah değildir yaptıkları. Çünkü kasıtlarında Allahsız bir şey yoktur.
Eyvallah.
Bu bir. 2. Hazreti Adem'in zürriyetinden gelmeyecek miydi bütün insanlık ve peygamberler? Gelecekti. E nasıl olacaktı bu? Adem'in toprağı Kabe'nin olduğu yerden yaratılmıştır. Hazreti Adem'in toprağı oradandır. Efendimizin toprağı da orasıdır. O yüzden beşeriyet Kabe'ye giderler. Hilkat toprağı orasıdır. E her şey aslında rücu etmeyecek mi? İlle oradan zaten yere inmeyecek miydi Hazreti Adem? İnecekti. Cüz'i iradesi Allah'a karşı olmadığı halde, zaten inecek olduğu halde, cennetten çıkartılan Adem, zaten biliyordun cüz'i iradem de yoktu, beni sen çıkarttın demedi. Ne dedi? Ya Rabbi ben nefsime zulmettim dedi. Çünkü neden? O Allah. Ona hesap sorulmaz. O fa'alül limâ yürid. O ne dese eyvallah dedi. O sebepten şimdi şöyle bir durum oldu. Melek nurdu zaten. Melek yaptığı ibadeti, ibadet yapmaz melek gerçi. İbadet için abd olmak lazımdır. Ruh ve ceset lazımdır. Melek abd olmaz. Melek kul olur. Melek denmiştir zaten. Abd olmaz. Abd insandır. Hayvanla ruhu birleştirmiştir. Cesetle ruhu birleştirmiştir. Cesetle ruhu Allah için birleştirip huzurda bulundurmaya, onun rızası düşünmeye ibadet denir. Bunu yapana abid denir. Bu fiilin yapıldığı zada da ba'bud denir. Tapılacak manası.
Eyvallah.
Peki melek değil de Adem. Onda şey vardı. İnsani özellikler, beşeri sıfatlar, toprak sıfatları vardı. Fakat melekten daha üstün bir idrak sahibi olduğu için Allah insanı melekten bile üstün kıldı. Melekleştiği için, yaptığı fiilde Allah'a karşı saygı gösterdiği için Adem edebiyle meleklerin üzerine çıktı. Melek edebiyle melek oldu. Adem edebiyle meleklerin üstüne çıktı. Şeytan meleklerin hocasıydı. Aklıyla öyleydi ama. Edebiyle değil. Meleklere bile ders okutuyordu. Sonra ne oldu? Yaptığı secde etmeyişini Allah'a yükledi. Allah'a yüklediği için de edepsizlik yapmış oldu ve huzurdan kovuldu. Şeytan oldu. O yüzden şöyle derler. Yaptığı hatayı nefsine yükleyip de Allah'tan mağfiret edene, dileyene Adem denir. Yaptığı kabahati Allah'a yükleyene de şeytan denir. Kabahatini idrak edip, nefsine levmedip Allah'a dua edene, tövbe ya Rabbi diyene Adem denir. Yaptığı kabahati Allah'a yükleyene de şeytan denir. Adem evladı olmayı Allah bize nasip eylesin.
Amin. Evet. Hocam son birkaç dakikamız var bu bölüm için. Edep bahsi aslında programın yani Mesnevi ile İlahi Aşk programının her bölümünde bir şekilde uğradığımız duraklardan bir tanesi. Ama birkaç programdır yoğun olarak beyitler de onu işaret
tabii
ettiği için.
Tabii beyitler o tarafı işaret ettiği
eyvallah.
Demek ki metodu Hazreti Pir de metodumuzu ayarlıyor. Yani Padişah Cariyesi'nin hikayesi bir kere dinle diye başlıyor. Dinle. Dinlemek için edepli olmak lazımdır. Neden? Dinle demek için edepli olmak lazımdır. Dinleyi yapabilmek için. Neden? Mustafa Bey, beni dinliyormuş gibi durabilirsiniz. Böyle susabilirsiniz. Bu ahlaktır bu. Sizin dışarıdan görünen kısmıdır. Benim sözlerime kulak verip vermediğinizi ancak kalbinizdeki niyetiniz belli eder.
Eyvallah.
Kalbinizde beni dinleme niyeti varsa o zaman dinlersiniz. Yoksa böyle dinliyormuş gibi yapıp böyle durabilirsiniz. İşte o sebepten diyorlar ki edep kalbin ahlakıdır. Bir adamın dinleyebilmesi için edepli olması icap eder. Bu çerçevede Padişah Cariye hikayesine geldi. Padişah Cariye hikayesinde de tam bu mevzuları anlatırken bu edebin nasıl olacağını da işaret etti. Aşk da olur bu. Ne zaman aşk ortaya çıktı, kalp ortaya çıktı, ondan sonra edepten bahsetmeye başladı. Dikkat ederseniz.
Eyvallah.
Padişahken edepten bahsetmedi. Cariye geldiğinde edepten bahsetmedi. Hastalandı, edepten bahsetmedi. Aklı maaşı temsil eden sahtekar hekimleri konuşurken terbiyesizlik yaptılar dedi. Ahlaksızlık yaptılar dedi. İnşallah demediler dedi. Sonradan gaybi hekim olduğunda ağladı. Ağlayınca kalp zuhur etti. Pişman olunca kalp zuhur etti. Nefis benle olmuyor bu iş deyince, ruh benle olmuyor sen gel deyince kalp atmaya başladı. Allah, Allah, Allah diye. Ortaya kalp çıktı. Şimdi o kalbin o manasını muhafaza etmek için ne lazım sana? Musa'ya erişsen, İsa'ya erişsen ne lazımsa o lazım. Edep.
Eyvallah. İlla edep, illa edep. Efendim az sonra devam edeceğiz. İlla edep, illa edep diye herhalde söylesek ve bunun üzerine de bütün bu söylenenleri de bunun üzerine eklesek daha duyacaklarımız vardır muhtemelen. Hocam edeple alakalı şöyle bir şey de söylesek mümkün müdür? Herkesin, her bu edep gerekliliğine muhatap olan herkesin göstereceği edep de birbirinden farklıdır.
Evet.
Geçen programlarda da kısmen
evet,
konuşulmuştu.
Kısmen temas etmiştik.
Eyvallah.
Yani burası aslında çok güzel bir girizgah. ...la başlamış oldunuz. Teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Şöyle ki şimdi padişahla padişah cari hikayesinde padişahın hekimi böyle karşılayıp avucunu açması, kucağını açması, sarıp sarmalaması mevzu var. Edepli olduktan sonra sen sararsın da sarmalarsın da, yani yürürsün de konuşursun da. Edep sahibi olduktan sonra yani edep ancak muhabbet çok çok ziyade olduğunda artık şöyle mi yapsam, böyle mi etsem, şu çizgide mi dursam diye bir şey yoktur. Yani Allah'ın tecellisini görüp şu Musa aleyhisselam dur ben bayılmayayım diyemez yani artık. O düşer bayılır o. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
ne bileyim hasret kalmış olan annesini görmüş. Anneme karşı bir edep etmem lazım. Anneciğim elinizi öpebilir miyim falan demez. Ayaklarına dalar yani öper. Anneciğim der. Arz edebiliyor muyum? Muhabbetsiz olan bir adamın edep göstermesi kabihtir, sahtedir ve maksudu ifade etmez. Eyvallah, eyvallah, eyvallah der, adamın arkasından konuşur, gıybetini yapar, dedikodusunu yapar, istihza eder, her türlü ahlaksızlığı yapar. Bırak boş ver, edep, hani yazılı kalsın daha iyi. Hiç sen edepliyim deme. Sözleri edep sözüdür, edebiyattan şey yapar. Ses tonu gayet güzel olabilir. Efendim biz böyle yapıyoruz der. Gayet nazik gibidir. Allah'ın hükümleriyle alakalı yanlışlıklar içerisinde olabilir. Şeriatla alakalı sıkıntıları olabilir. O zaman edep, muhabbeti olan, bu muhabbet yolunu tanıyan adamın, özetlersek Mustafa Bey, Allah Teala tarafından o manayı muhafaza etsin diye, kalbindeki o imanı muhafaza etsin diye verilmiş bir şeydir. Bakın tekrar söyleyelim. İnsanın bir dış görünüşü var. İnsanın cemiyetteki bozulmamasını, erozyona uğramamasını sağlayan, cemiyette daima geçer akçe olarak yaşamasını sağlayan hareketler manzumesine, Allah'ın lütfettiği bu güzel ahvale, harekata ahlak denir. İnsanlar kendi aralarında bunu yaparlarsa buna da edep muaşeret denir. İnsanların kendi arasında koyduğu ahlak ölçüleri de vardır. Onu kastetmiyoruz. Allah Teala'nın bizim insanca yaşamamız için bize bahşettiği davranış şekline ahlak denir. Fakat bir de bizim Allah'a yaklaşan kısmımız var. Biz sadece cemiyet için yaşamıyoruz ki. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Kendi içimizdeki cüz'ü cem etmeye çalışıyoruz. Külle doğru bir gidişimiz var. Allah'a yakınlaşmak istiyor. Bu nasıl olacak? Bu hem cemiyet içerisinde bize verilen rolü oynayacağız, hem de kalbimizdeki iman muhabbetini koruyacağız. Bu iman muhabbetini korumak için insanın kalbi sahadaki davranışına, kalbin harekatına, Allah'ın giydirdiği, efendim Allah'ın bahşettiği davranış şeklinde edep deniyor. Bakın mesela Hucurat suresinde Allah ve Resulünün önüne geçmemeyi, sesini bile onlardan daha fazla yükseltmemeyi beyan ettikten sonra, insanlar hakkında dedikodu yapmamayı, dışarıdan 2-3 tane fasığın günahkar olan insana getirdiği habere göre birbirinizi yargılamayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin mealindeki sözleri söyledikten, beyan ettikten sonra Hazreti Allah Hucurat suresinde, Resulullah sizin içinizdedir. Hem o asra hitap ediyor, Resulullah yanınızda, hem de bize hitap ediyor. Resulullah'ı dışarıda aramayın, Resulullah içinizdedir. Nasıl içinizdedir? Sizin içinizdeki Allah Resulü'nün verdiği edebe riayet ederseniz, doğru yola gidersiniz. Halbuki siz kendi bildiğinize göre hareket etseniz en çok siz daralırsınız mealinde kalple alakalı, imanla alakalı ayet geliyor. Tam Hucurat suresinin ortasında. Ondan sonra birbirimizi Allah için sevmeyi de, uhuvvet teşkilatını da, bu kardeşlikte birleşmeyi de yine Hazreti Allah Hucurat suresinde teşvik ediyor. Kıymetli kardeşlerim, muhakkak surette Hucurat suresini okuyunuz, çocuklarınızı da okutunuz, anlamaya çalışınız ve dersin başında söylediğimiz gibi manasına, yani ruhunuzu ve kalbinizi harekete geçirecek şekilde de manasına nüfuz etmeye çalışınız. Bu aynı zamanda biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. Çocuklarınıza, himayenizde bulunan kişilere Hucurat Suresini talim ediniz mealinde hadisi şerifleri vardır. Saadetle Efendimiz böyle buyurmuşlardır. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi muhabbet yoksa edep sahtedir. Riyakarlığın daha da derinde olanıdır. Hani derler ya, artık yalanına kendi bile inanıyor. Böyle insanları tedavi çok zordur. Çok zor olduğunu söylüyor büyük insanlar. Şimdi bu muhabbet var. Acaba şöyle mi davransam, böyle mi davransam şeklinde Muhabbetin seni sevk etmediği bir davranış şekli de nedir? Gayri tabidir. Bu da makbul sayılmamış. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani burada doğruya gitmek ve gerektiği şekilde, durumun gerektirdiği şekilde hareket etmek edeptir. Bazen ziyade edep karşıdaki insanı mahcup eder. Mahcup eder. Karşıdakini mahcup etmek için edep göstermek de en büyük sahtekarlık ve riyakarlıktır. Karşıdaki mesela kaba saba konuşur. Ne bileyim, o bilmez mesela. Al abi oradan koydun ve getirdin falan filan der. Estağfurullah, zaten öyle yapmamıştır falan diye konuştuğunda adamı refüze edersin. Git edebi şimdi buna karşı yapma. Orada edep o adama yabancılık hissetmeyecek şekilde yaklaşmaktır. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Efendimiz'e bizzat geliyor. Efendimiz'i görür görmez titremeye başlıyor. Korkusundan. Daha evvel anlatmıştım bendeniz zaten. İlk programlardaydı. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hevvin aleyh, rahat ol ya, diyet ediyor, sakin olsana. Ben kurutulmuş eti böyle triti vesaire yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Ben de senin gibi bir insanım diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a bunu söylese Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vefat eder herhalde. Yani. Herkese farklı muamelede bunu Efendimiz. Bu riyakarlık değil. Karşısındaki insanı edepsiz hissettirmemek de edeptir.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum? Edep Allah için yapılır ve selam.
Eyvallah. Hocam sizin söylediğinizde nerede kaybettik biz manayı sorularınızın cevaplarından biri de acaba şu mu? Bu seküler kafadan kurtulmadan, yani Allah'ı sadece şuranın Allah'ı, buranın Allah'ı gibi tutup bütün hayatımızın, hani kalkarken, yatarken, çalışırken, işte Mevlevihanede, işte bilmem ne meydanında, her yerde bir münasebetimiz var. Onu unutmadan da bu edep yolu açılır mı hocam? Hani Allah'ı unutmadan herhalde öyle bir noktaya ulaşabiliriz.
Birbirini tamam, sizin buyurduğunuz gibi yani birbirini tamamlayan şeyler aslında bu. Yani nasıl bunu unutmamak için ne lazımdır suali esas soru. Yani böyle bu kendi kendinize bir şeylere empoze etmekle, hatırlatmakla, işte bazen cep telefonlarında var. Dang yanıyor. Bugün Allah için ne yaptın? Aa, hiç açıyor liste, hiçbiri yok bende. Ne yapacağız şimdi? Tamam, bunlar bir çaba.
Eyvallah.
Ama suni kalıyor işte. Bunu kendi halinde, kendiliğinden hayata hakim kılmak için ne lazım? Ve o lazım olan şey, en önemli soru, ikinci soru aslında. Kendi kendine olur mu? Kendi kendine olmaz. Bu muhabbeti tahsil etmek için muhabbetimizi büyütecek, muhabbetimizi besleyecek kanallara yönlenmemiz lazım. O kanallara yönlendiğimiz zaman zaten onsuz olamadığımızı fark edeceğiz ve kendiliğinden bize doğruları, yanlışları gösterebilecek. Çünkü aydınlanmak gibidir bu. Zaten aydınlandığında, zaten vücut kendisini toparladığında mizacını bozacak olan şeyleri kerih görecektir. Vücudun mizacı bozulduysa çirkin olan şeyleri güzel gibi görebilecektir. Eyvallah. Bir eroinmanın, bir işte tiryakinin kendi tiryakiliğini güzel görmesi gibi. Mizacı bozulmuştur çünkü. Evet. Artık başlayalım da.
Buyurunuz hocam.
Şimdi edep hakkında konuştu. İşte bu edep çerçevesinde padişah aynı konunu açtı. O gelen hekimi gaybiye gönlünde, daha doğrusu ruhunda, kalbinde aşk gibi yer verdi. Aşk gibi yer verdi. Şimdi ruhunda ve kalbinde aşk gibi yer vermek ne demek? Devam edelim. Devamında nasıl söylüyor? Destu pişaniş rusiden girift ve makamı rah pürsiden girift. Hem elinden hem yüzünden öptü şah. Her makamından yolundan sordu şah. Padişah tabibi ilahinin elinden tuttu. Alnından hürmetle muhabbetle öptü. Yani elinden öptü saygı için. Aynı zamanda hem saygı için hem onu büyük kabul etti. Hem de onun marifeti ya. Çocuğu alnından öpersiniz. Saygı işaretidir. Aynı zamanda örfidir tabii. Bazen büyükler de alnından öpülür ama alnının nuru manasına. Elini öptü, aradığı oydu. Alnını öptü, padişah bu derde düşmeseydi hekim gelmeyecekti Bir nevi ondan zuhur etti o.
Eyvallah.
Yani ondan zuhur etti. Çocuğunu öper gibi de öptü. Hem alnından öptü hem elinden öptü. Yani hem ondan geldi, hem varlığının sebebi şahın o kalpti, aşktı. Ama o olmasaydı kalp de olmayacaktı. Birbirini tamamladı. İkisi de birbirine muhtaç. Tek başlarına işe yaramıyor. Elinden ve alnından öptü manasına bu saygı işaretlerini yapmış oluyor. Aşk gibi kalbinde yer ayırdı, ruhunda yer ayırdı. Aşk gibi. Şimdi aşk gibi derken, aşkın yeri ruhta ve kalpteymiş demek ki Mustafa Bey. En önce bunu anlatıyor bize.
Aşkın yeri.
Evet, belden aşağı değilmiş yani. Nefis değilmiş. Aşk cevherini nefse koyarsan başka bir şeyi oynatır. Kalbe koyarsan başka bir yeri oynatır. Birisi ruhunu oynatır, birisi nefsini oynatır. Anlatamadım galiba. Yani nasıl anlatayım? Parayı, pulu, parayı güzel bir şekilde alıp zekat olarak verdiğinde, talebeye verdiğinde iş yapar. Katile verdiğinde katil işini, zulüm yapar. İkisinin de şeyi para değil midir? Parayı verdiğin, ayırdığın yerle alakalıdır o. Zulüm odur aslında. Zulüm bir şeyin yerinde olmaması demektir. Zulüm bir şeyin yerinde olmaması demektir. Dolayısıyla tabibe ruhunda ve kalbinde aşk gibi yer verdi denildiğinde şuna benziyor. Bir kalpte aşk yoksa, lütfen çok dikkatli dinleyin burayı kıymetli seyirciler. Bir bedende ruh yoksa hareket ediyor mu? Etmiyor.
Eyvallah.
Ruhta kalp yoksa, Allah'ın razı olduğu his yoksa ruh bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Burası tamam mı?
Eyvallah.
Aynı şekilde kalpte de aşk yoksa kalp işe yaramıyor. Kalpte de aşk olması lazım. Şimdi ne olmuş oluyor? Aşk kalbi harekete geçiriyor. Kalp ruhu harekete geçiriyor. Ruh bedeni harekete geçiriyor. Burada da o zaman neyi işaret etti padişah? Padişahı biz burada aklı maat olarak düşünürsek, hem saf ruh olarak düşünürsek, temiz nefis manasına ruh olarak düşünürsek, aklı maat olarak düşünürsek, nur olarak düşünürsek, ruh neye kavuştu? Kalbe kavuştu. Hekimi gaybi o. Ama kalbe nispetle, kalbin hareket etmesine nispetle de aşka benziyor. Tabii. Anlatamadım galiba. Bir daha özetliyorum. Kalbin farklı çarpıyor dediğinizde siz aslında aşkınızı anlatmış olmaz mısınız? Aşkla kalp özdeşleşmiştir. Kalpten bahsediyorsanız aslında aşkınızdan bahsediyorsunuzdur. Burada da padişah kalbinde ve ruhunda hekime yer verdi, aşk gibi yer verdi derken padişah onunla hayat buldu manasına geliyor. Aklı maat, kalbe kavuştu demek.
Eyvallah.
Ama aynı zamanda o gelen kalp, yani kalp aşkın da remizi mi? Remizi. Çünkü bizim burada kalpten bahsettiğimiz kalp ne, hangi kalp? Allah'ın aşkına, Allah'ın muhabbetiyle nurlanmış olan kalbi konuşmuyor muyuz? O zaman aşkla kalbi, buradaki tabibi ilahiyi hem aşk hem kalp manasında da kullanabiliriz.
Ama o kalp gelmeyeydi, o aşk da kendine bir yer bulamayacaktı. Öyle mi algılayacağız hocam?
Tabii. Aşkın yeri kalptir.
Kalptir. Eyvallah.
Aşkın kalbi ihata etmesiyle beraber ruh nurlanır. Ruh farklı şeyleri görmeye başlar. Kendisinde bulunanın, sadece kendinde bulunanı değil, o aşkın indiren sahibinin kendi gösterdiği tecellilerin peşinden koşmaya başlar. Ona tiryaki olur.
Eyvallah.
Hariçten gözünü ayırır, hep kalbi tarafta yürümeye başlar. İşte hayata hak kaim kılmak.
Eyvallah.
Hep onunla yatıp onunla kalkmak meselesi bu. Bir de aşk gibi yer verdi demekten ne kastediliyor? Padişah kolunu açtı, ruhunda ve kalbinde aşk gibi yer verdi ona. Aşk gibi yer verdi demesindeki bir sebep de şudur diyorlar şarihler, şerh edenler. Aşk geldiği zaman diğer bütün saltanat biter. Kalbindeki bütün düşünceleri hepsini kaldırdı, attı. öyle bir yer verdi ki. Yani demek ister ki Hazreti Pir, birazcık sevmekle olmaz. Sen bu yolda ancak diğer putlarını kırabilecek derecede bir muhabbetin varsa muvaffak olursun buradaki padişah gibi. Yoksa olamazsın. Ruhunda ve kalbinde aşka yer verir gibi verdi. Yani tabi bir ilahi gelince artık hiçbir şey görmez oldu. Çünkü aşk kendinden başka neyi varsa yaktığı için aşaka denilmiştir ona. Ve aşk ateşe nispet edilmiştir.
Eyvallah.
Ondan sonra onun samimi ve sıcak sohbetiyle karşılaşıp öptü, sarıldı. Elinden tutarak nereden geliyorsunuz efendim, nasılsınız diye artık merakı oldu, meyli oldu, muhabbeti oldu. Onunla sohbet etti. Kendi derdini unuttu. Efendim bizim durumumuz çok kötü demedi. Aynı zamanda bu bir şeydir. Karşılama adabını da anlatıyor Hazreti Pir. Bir adam dışarıdan gelmiş. Oh bugün ben çok berbatım. Evde zaten berbat durumda. Sen de ben de bitti falan. Ya en önce bir dışarıdan gelene sor bakalım nasıl geçti. Rahat mısın? İyi misin? Aç mısın? Bir ihtiyacın var mı? Gelene sorulur. Bu aynı zamanda bir edep nişanesidir. Onun samimi ve sıcak sohbetiyle karşılayarak sarayda oturacakları yere getirip sedirin baş köşesine oturttu. Sonra da kendisine hitap ederek nihayet sabır ile gerçek hazineyi buldum. Goft genci yaftem ahir ve sabır. Ben artık sabrederek neticede gerçek hazineyi buldum dedi. Oturttu sarayda köşesine ve ondan sonra da ben gerçek hazineyi buldum dedi.
Eyvallah.
Evet. Burada kalsın.
Kalsın hocam. İnşallah önümüzdeki hafta hekimi gaybi o baş köşede otururken.
Tam oradan başlayalım. Baş köşeye oturduktan sonra zaten sizin oturuşu gibi.
Estağfurullah.
Başlayalım bakalım neler konuşmuş. Çok güzel bir yer var. Fakat bugün hemen hatırlatmış olalım. Mana hakkındaki tarifimizi lütfen başta dinlesinler.
Eyvallah.
Edeple alakalı anlattıklarımıza çok dikkatli dinlesinler. Ve kitaptan okusunlar. Gerçekten Mesnevi artık kendisini bize açıyor diyebilirim.
Eyvallah. Efendim Hekimi Gaybi ile Sultan Padişah tam buluştu o kavuşma anıyla biz şöyle kısacık bir haftacık bir ara vereceğiz. İnşallah sağlık sıhhatle önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olacağız. Geceniz, gündüzünüz, işiniz, gücünüz hayır olsun. Tekrar buluşana, sizlerle karşılaşana değil. Hayırlı geceler.